Roald Dahl. Katil Kuzu. Seslendiren Akın Altan. Oda ılık ve temizdi. Perdeler çekilmiş, iki masa lambası yakılmıştı. Kadınınki ve onun tam karşısında duran boş koltuğun yanındaki. Kadının arkasındaki büfede iki uzun kadeh, soda ve viski vardı. Buzluktan yeni çıkarılmış buzlar termos kovada bekliyordu. Mary Maloney, kocasının işten eve dönüşünü bekliyordu. Arada bir saate göz atıyordu. Ama bu meraktan değil de, her dakikanın geçişinin, onu eve yaklaştırdığı düşüncesinin tadını çıkarmak içindi. Çevresinde ve yaptığı her şeyde hafif, gülümseyen bir hava vardı. Dikişine eğildiğinde başının öne bükülüşünde garip bir dinginlik vardı. Tini, bu hamileliğinin 6. ayıydı. Harika bir yarı saydamlık kazanmış, ağzı yumuşak, yeni durgun bakışıyla gözleri eskisinden kara, daha kara duruyordu. Saat 5:10 kalaya geldiğinde dinlemeye başladı. Birkaç dakika sonra da, her zamanki gibi dakik, çakılların üstünde tekerleklerin sesini, kapının çarpılışını, pencereyi geçen ayak seslerini ve kilitte dönen anahtarın sesini duydu. Dikişini yanına koydu, ayağa kalktı, içeri girerken onu öpmek için yürüdü.
''Merhaba sevgilim.''
dedi. ''Merhaba.'' diye yanıtladı adam. Kadın onun paltosunu alıp dolaba astı. Sonra gidip içkileri hazırladı. Ona daha sert, kendine daha hafif. Az sonra yine dikişiyle koltuğunda oturuyor, adam da öbür koltukta uzun kadehi iki eliyle tutmuş, buzlar kenarına vurup takırdasın diye sallıyordu. Kadın için günün bu saatleri hep içi içine sığmadığı zamanlardı. İlk içkisi bitmeden adamın pek konuşmak istemediğini bilir, kendi açısından evde yalnız geçen uzun saatlerden sonra adamın varlığından haz duyarak sessizce oturmaktan hoşnut olurdu. Bu, adamın varlığının yarattığı lüksü ve güneşlenirken güneşin sıcağını hissetmek gibi. Yalnızlarken ondan yayılan sıcak erkeksi dalgayı duyumsamayı seviyordu. Koltukta sere serpe oturuş biçimi, kapıya yürüyüş tarzı ya da uzun adımlarla odada ağır ağır hareket edişi yüzünden seviyordu onu. Kadına baktığında adamın gözlerindeki kararlı, uzak anlamı, ağzının komik biçimini, özellikle de yorgunluğu konusunda suskun kalıp, viski birazını alıp götürene dek kendi kendine öyle oturuşunu seviyordu.
''Yorgun musun sevgilim?''
''Evet, yorgun.'' Konuşurken alışılmadık bir şey yaptı. Bardağını kaldırdı. Yarısı daha doluyken, yani en az yarısı kalmışken bir yudum da başına dikti. Kadın ona bakmıyordu. Ama adam kolunu aşağı indirdiğinde buzların bardağın dibine çarpmasından bunu anladı. Adam bir an duraladı. Koltuğunda öne eğildi. Sonra ayağa kalkıp yavaşça kendine bir tane daha hazırlamaya gitti. Kadın,
''Ben hazırlarım.''
diye bağırarak ayağa fırladı. ''Otur.'' dedi adam. Döndüğünde yeni içkinin içindeki viski miktarıyla koyu amber rengi olduğunu gördü.
''Bence çok utanç verici.''
dedi kadın.
''Bir polis, hem senin gibi kıdemli biri olsun, hem de gün boyunca koşturup dursunlar.''
Adam yanıtlamadı. Kadın da başını eğip dikiş dikmeyi sürdürdü. Ama adam içkisini dudaklarına her götürüşte, buzların bardağın kenarına vuruşunu duyuyordu.
''Sevgilim,''
dedi kadın,
''sana biraz peynir getireyim, ister misin? Perşembe olduğu için yemek yapmadım.''
''Hayır,'' dedi adam.
''Dışarıda yemek yiyemeyecek kadar yorgunsan, hala çok geç değil. Buzlukta bir sürü et, öteberi var. Yerinden bile kımıldamadan oracıkta yiyebilirsin.''
Kadın, gözleri adamın üstünde, bir yanıt, gülümseme, küçük bir baş işareti bekledi. Ama o,
hiçbir şey yapmadı. Neyse, ben sana önce biraz peynirle bisküvi getireyim.
İstemiyorum. Kadın koltuğunda huzursuzca kıpırdandı. İri gözleri hala onun gözünü kolluyordu.
Ama akşam yemeği yemen şart. Ben hemencecik şurada hazırlayıveririm. Bundan zevk duyarım. Kuzu pirzolası yiyebiliriz. Ya da domuz. Ne istersen. Her şey buzlukta.
Boş ver, dedi adam.
Ama sevgilim, yemelisin. Ben hazırlayacağım. Sen sonra ister ye, ister yeme. Nasıl istersen.
Ayağa kalktı. Dikişini masanın üstüne, lambanın yanına bıraktı. Otur yerine, dedi adam. Bir dakikacık otur. Korkmaya başlaması ondan sonra oldu. Hadi, dedi adam. Otur. Gerisin geri koltuğuna usulca otururken, o kocaman şaşkın gözleriyle hep adamı izliyordu. İkinci içkisini bitirmiş, çatık kaşlarla bardağın içine bakıyordu. Dinle, dedi. Sana söyleyeceğim bir şey var.
Ne var sevgilim? Ne oldu?
Adam iyice hareketsizleşmişti. Başını öyle eğmişti ki, yanı başındaki lambanın ışığı yüzünün üst kısmına düşüyor, çenesiyle ağzını karanlıkta bırakıyordu. Kadın, sol gözünün yanında küçük bir kasın seyirdiğini gördü. Bu korkarım sana bir şok olacak. Ama üstünde çok düşündüm. Ve tek yolun, sana hemen söylemek olduğuna karar verdim. Umarım beni fazla suçlamazsın. Ve söyledi. Çok sürmedi. En fazla 4 ya da 5 dakika. Kadın da bu arada, adam her sözcükle ondan an be an biraz daha uzaklaşırken, kımıldamadan oturup, dehşetten sersemlemiş onu gözledi. İşte bu kadar, diye ekledi adam. Sana bunu söylemek hoş değil, biliyorum. Ama başka hiçbir yolu da yoktu. Elbette sana para vereceğim ve seninle ilgileneceğim. Ama gürültü patırtıya hiç gerek yok. Neyse, umarım olmaz. Öyle olursa işime zararı dokunur. Kadının ilk içgüdüsel tepkisi, hiçbirine inanmamak, tümünü yatsımak oldu. Adam ağzını bile açmamış, her şeyi o düşlemiş gibi geldi. Belki de işiyle gücüyle uğraşsa, dinlemiyormuş gibi yapsa, sonra uykudan uyanmış gibi bunların hiçbirini olmamış bulurdu.
Yemeği hazırlayayım,
diye fısıldamaya yeltendi. Adam bu kez onu durdurmadı. Yürürken ayakları yeri duyumsamıyordu. Hiçbir şey duyumsamıyordu. Hafif bir baş dönmesi ve kusma isteği dışında. Şimdi her şey otomatikleşmişti. Merdivenden inip kilere gidiş, elektrik düğmesini çeviriş, buzluk, elini içeri sokup ilk değen şeyi almak. Dışarıya çekip baktı. Kağıda sarılıydı. Açıp bir daha baktı. Bir kuzu buduydu. Pekala, öyleyse onlar da akşam yemeğine kuzu yerlerdi. İnce uçlu yanını iki eliyle tutarak merdivenlerden yukarı taşıdı. Oturma odasından geçerken adamın arkası ona dönük, pencerenin önünde dikildiğini gördü, durdu. Allah aşkına, dedi adam. Onu duymuştu ama yüzünü görmedi. Bana yemek yapma. Dışarı çıkıyorum.
O anda Mary Maloney çok doğal bir tavırla arkasını dönük duran adama doğru yürüdü. Hiç duralamadan donmuş kuzu budunu havada savurdu ve tüm gücüyle adamın kafasının arkasına indirdi. Çelik bir sopayla da vursa aynı şeydi. Bir adım geri çekilip bekledi. Garip olan, adam orada hafifçe sallanarak en az 4-5 dakika durdu. Sonra halının üstüne gürültüyle çarptı.
Çarpmanın şiddeti, gürültü, tepe taklak olan küçük masa onu şoktan çıkardı. Üşüyerek ve şaşkınlık içinde yavaşça kendine geldi. Bir süre gözlerini kırpıştırarak yatana baktı. O saçma sapan et parçasını hala iki eliyle tutuyordu. "Pekala," dedi kendi kendine. "Onu öldürdüm işte." Ansızın beyninin bu kadar netleşmesi olağanüstüydü. Çok hızlı düşünmeye başladı. Bir dedektifin karısı olarak cezanın ne olacağını iyi biliyordu. Öyle olsun. Onun için fark etmezdi. Aslında bir ferahlama olurdu. Öte yanda çocuk ne olacaktı? Doğmamış çocuklu katiller için yasa neydi? İkisini de öldürürler miydi? Anneyi ve çocuğu. Ya da onuncu ayı mı beklerlerdi? Ne yaparlardı? Mary Maloney bilmiyordu. Doğal olarak denemeye de hazır değildi. Eti mutfağa taşıdı, bir tepsiye yerleştirdi. Fırını yüksek ısıya ayarlayıp içine soktu. Sonra ellerini yıkayıp yukarı yatak odasına koştu. Aynanın önüne oturup yüzüne çeki düzen verdi. Dudaklarını, yüzüne dokundu. Gülümsemeyi denedi. Biraz garip oldu. Bir daha denedi. Yüksek ve net bir sesle,
"Merhaba Sam,"
dedi. Sesi de garip çıkıyordu.
"Biraz patates istiyorum Sam. Evet, bir de bezelye konservesi lütfen."
Bu daha iyiydi. Gülümseme de, ses de daha düzelmişti. Birkaç kez daha prova yaptı. Sonra aşağı koştu. Paltosunu kaptı. Arka kapıdan bahçeye, oradan da sokağa çıktı. Saat daha 6 olmamıştı. Bakkalın ışıkları da hala yanıyordu. Tezgahın arkasındaki adama gülümseyerek canlı bir sesle,
"Merhaba Sam,"
dedi.
"Ha, iyi akşamlar Bayan Maloney. Nasılsınız?"
"Biraz patates istiyorum Sam." "Evet, bir de bezelye konservesi lütfen."
Adam dönüp arkasındaki rafta duran bezelyelere uzandı.
"Patrick, bu akşam yorgun olduğuna, dışarıda yemek istemediğine karar verdi. Perşembeleri genellikle çıkarız bilirsin. Ama evde zırnık sebze yokken tutturdu."
"Et de ister misiniz Bayan Maloney?"
"Hayır, etim var. Sağ ol. Buzluktan çıkmış güzel bir kuzu budum var."
"Ha."
"Donmuş yiyecek pişirmeyi pek sevmem. Ama sen bu kez bir deneyeceğim. İyi olur mu dersin?"
"Bence," dedi bakkal, "hiçbir fark yok. Şu Idaho patateslerinden ister misiniz?"
"Ah evet, iyi olur. İki tane."
"Başka bir şey?"
Bakkal başını yana eğip ona tatlı tatlı baktı.
"Sonra?"
"Sonra ona ne ikram edeceksiniz?"
"Şey, sen ne önerirsin sen?"
Adam dükkanın dört bir yanına bakındı.
"Güzel, kocaman bir dilim peynir pastasına ne dersiniz?"
"Bunu sevdiğini biliyorum."
"Harika, bayılır."
Hepsi paketlenip kadın da parayı ödediğinde en parlak gülümsemesiyle,
"Teşekkürler sen, iyi geceler,"
dedi.
"İyi geceler Bayan Maloney."
"Teşekkür ederim." Aceleyle geri dönerken, "Şimdi de," dedi kendi kendine. Şimdi tek yaptığı eve kocasına dönüyor, onun da akşam yemeğini bekliyor olması. Güzel pişirip elinden geldiğince lezzetli yapmalıydı. Zavallı adamcağız yorgundu ve eğer eve girdiğinde olağan dışı, trajik ya da müthiş bir şeyle karşılaşırsa, elbette ki bu bir şok olacaktı. O da acı ve dehşetle çılgına dönecekti. Dikkat edin. Kadın bir şey bulmayı beklemiyordu. Yalnızca sebzelerle eve gidiyordu. Bayan Patrick Maloney, perşembe günü akşamı sebzelerle eve kocasına akşam yemeği pişirmeye gidiyor. "Böyle olacak," dedi kendi kendine. "Her şeyi doğru ve doğal yap. Çok doğal davranırsan rol yapmana gerek kalmaz." Bu nedenle de arka kapıdan mutfağa girdiğinde kendi kendine gülümseyerek bir şarkı mırıldanıyordu.
"Patrick,"
diye seslendi.
"Nasılsın canım?"
Paketi masanın üstüne bırakıp oturma odasına gitti. Onu orada bacakları bükülmüş, bir kolu arkaya kıvrık altında kalmış yatar görünce gerçekten büyük bir şok geçirdi. Duyduğu tüm sevgi ve özlem içinde kabardı, ona koşup yanına diz çöktü ve yüreği parçalanırcasına ağlamaya başladı. Kolaydı. Rol yapmaya gerek yoktu. Birkaç dakika sonra ayağa kalktı. Telefona gitti. Polisin telefonunu biliyordu. Adam öbür uçtan yanıtlayınca bağırarak ''Çabuk, çabuk gelin, Patrick ölmüş!'' dedi.
''Kimsiniz?''
''Bayan Maloney, Bayan Patrick Maloney.''
''Yani Patrick Maloney mi ölmüş?''
''Sanırım!'' diye hıçkırdı. ''Yerde yatıyor, sanırım ölmüş.''
''Hemen geliyoruz!'' dedi adam.
Araba çok çabuk geldi. Ön kapıyı açınca iki polis içeri girdi. İkisini de tanıyordu. Merkezdeki hemen tüm adamları bilirdi. İsterik ağlamalarla doğru Jack Noonan'ın kollarına düştü. O da onu yavaşça bir koltuğa oturttu. Sonra cesedin yanına diz çökmüş olan O'Malley adındaki öbürünün yanına gitti. Kadın,
''Ölmüş mü?''
diye bağırdı.
''Korkarım ölmüş. Ne oldu?''
Kısaca, bakkala gidiş, döndüğünde de onu yerde buluş öyküsünü anlattı. O konuşurken, ağlayıp yine konuşurken, Noonan, ölü adamın başında küçük bir kan pıhtısı buldu. O'Malley'e gösterdi. O da ayağa fırlayıp telefona koştu. Az sonra eve başka adamlar gelmeye başladı. Önce bir doktor, sonra birini yalnızca adıyla tanıdığı iki dedektif. Daha sonra da bir polis fotoğrafçısı gelip resim çekti. Bir de parmak izi uzmanı geldi. Cesedin başında bir sürü fısıltı mırıltı vardı. Dedektifler ona bir sürü soru sorup durdular. Ama ona hep iyi davrandılar. Öyküsünü yeniden anlattı. Bu kez en baştan başladı. Patrick'in içeri girişini, onun dikiş diktiğini, Patrick'in yorgun olduğunu, dışarı çıkmak istemeyecek kadar yorgun olduğunu anlattı. Eti fırına nasıl koyduğunu,
şimdi pişiyor,
sebze almaya bir koşu bakkala nasıl gittiğini, döndüğünde de onu yerde yatar bulduğunu söyledi.
''Hangi bakkal?''
diye sordu dedektiflerden biri. Söyledi. O da dönüp öbür dedektife bir şeyler fısıldayınca adam aceleyle sokağa çıktı. 15 dakika içinde elinde not alınmış bir sürü kağıtla döndü ve fısıltılar arttı. Hıçkırıkları arasında kadın fısıldanan cümlelerden birkaçını duydu.
Çok doğal davranıyormuş. Çok neşeliymiş. İyi bir yemek pişirmek istiyormuş demiş. Bezelye. Peynir pastası. Onun olması olanaksız.
Bir süre sonra fotoğrafçıyla doktor gidince başka iki kişi içeri girdi ve cesedi bir sedyeye koyup gittiler. Derken parmak izi uzmanı gitti. İki dedektifle iki polis kaldı. Ona son derece nazik davranıyorlardı. Jack Noonan başka bir yere gitmeyi isteyip istemediğini sordu. Kardeşine belki. Ya da karısının ona göz kulak olup geceyi geçirmesine yardımcı olacağı kendi evine. Hayır, dedi. Şu an bir metre bile gidecek durumda değildi. Kendini daha iyi hissedinceye kadar burada kalsa kusuruna bakarlar mıydı? Şu anda kendini pek iyi hissetmiyordu. Gerçekten de öyleydi. Öyleyse yatağına uzansa daha iyi olmaz mıydı? Jack Noonan sordu bunu.
Hayır,
dedi. Olduğu yerde bir koltukta kalmak istiyordu. Az sonra belki kendini daha iyi hissettiğinde hareket edebilirdi. Onlar da onu orada bırakıp evi arama işlerine döndüler. Arada bir, dedektiflerden biri ona bir şey soruyordu. Jack Noonan'ın önünden geçerken nazikçe bir şey söylediği oluyordu. Kocasının, başının arkasına vurulan ağır bir şeyle, büyük bir olasılıkla kocaman bir metal parçasıyla öldürüldüğünü söylemişti ona. Silah arıyorlardı. Katil götürmüş olabilirdi. Ama atmış ya da saklamış da olabilirdi.
''Eski hikaye,'' dedi. ''Silahı bulursan, adamı da bulursun.''
Daha sonra dedektiflerden biri gelip yanı başına oturdu. ''Evde silah olarak kullanılabilecek bir şey var mı?'' diye sordu. ''Gözden kaçan bir şey var mı?'' diye çevreye şöyle bir göz atmasında bir sakınca var mıydı? Kocaman bir somun anahtarı ya da ağır bir metal vazo falan. Kadın hiç metal vazoları olmadığını söyledi. Ya da büyük bir somun anahtarı? Büyük bir somun anahtarı aklına gelmiyordu. Ama garajda bu tür şeyler olabilirdi. Araştırma sürdü. Bahçede, evin dört bir yanında başka polisler olduğunu biliyordu. Dışarıda çakıl taşlarının üstünde ayak seslerini duyuyor, arada bir perdenin aralığından bir el fenerinin ışığını görüyordu. Şöminenin rafında duran saatten geç olmaya başladığını, neredeyse dokuz olduğunu gördü. Odaları araştıran dört adam yorulmuş görünüyorlardı. Dokunsam patlayacaklardı. Çavuş Noon'un önünden geçerken, ''Jack!'' dedi. ''Bana bir içki verir misin lütfen?'' ''Elbette veririm. Bu viski olur mu?'' ''Evet, lütfen. Ama az olsun. Belki kendimi daha iyi hissederim.'' Adam bardağı ona verdi. ''Neden sen de bir tane almıyorsun? Müthiş yorgun olmalısın. Lütfen al. Bana çok iyi davrandın.''
''Eh, kesinlikle yasaktır. Ama bir yudum alırsam işi daha kolay götürürüm.''
Birer birer öbürleri içeri girdi ve birer yudumcuk viski içmeye ikna edildiler. Kadının varlığından rahatsız, içkileri ellerinde, biraz beceriksizce dikilip ona rahatlatıcı bir şeyler söylemeye çalıştılar. Çavuş Noon'un mutfakta dolaşıyordu. Çabucak dışarı çıkıp,
''Bakın Bayan Maloney, fırınınızın hala açık olduğunu biliyor musunuz? Et de içinde.'' dedi.
''Aman Allah'ım!'' diye bağırdı kadın. ''Doğru.''
''Kapatayım ister misiniz?''
''Lütfen kapatır mısın Jack? Çok teşekkür ederim.''
Çavuş ikinci kez döndüğünde kadın ona iri, koyu renk, yaş dolu gözlerle baktı.
''Jack Noon'um.''
''Efendim?''
''Bana küçük bir iyilik yapar mısın? Sen ve diğerleri.''
''Çalışırız Bayan Maloney.''
''Hepiniz buradasınız. Sevgili Petri'nin de yakın arkadaşlarıydınız. Onu öldüren adamı yakalamaya çalışıyorsunuz. Çok acıkmış olmalısınız. Akşam yemeği saati çoktan geçti. Biliyorum ki Patrick olsa, ruhu şad olsun, sizi bu evde doğru dürüst ağırlamadan bıraksam beni asla bağışlamazdı. Neden fırındaki kuzuyu yemiyorsunuz? Artık pişmiş olmalı.''
''Aklımdan bile geçmez,'' dedi Çavuş Noon.
''Lütfen,''
diye yakardı kadın.
''Lütfen yiyin. O bu evdeyken olanlar yüzünden ben hiçbir şeye dokunacak halde değilim. Ama sizin için durum farklı. Yerseniz bana iyilik etmiş olursunuz. Sonra yine işinizi sürdürürsünüz.''
Dört polis arasında oldukça uzun süren bir duralama oldu. Ama aç oldukları kesindi. Sonunda mutfağa gidip başlarının çaresine bakmaları için ikna edildiler. Kadın olduğu yerde kaldı. Açık kapıdan onları dinliyor, kendi aralarında konuştuklarını duyabiliyordu. Sesler boğuk, konuşmalar yarım yamalak geliyordu. Çünkü ağızları et doluydu.
''Biraz daha ister misin Charlie?''
''Hayır, bitirmesek iyi olur.''
''Bitirmemizi istiyor.''
''Öyle dedi.''
''Hadi ona bir iyilik yapalım.''
''Peki öyleyse.''
''Biraz daha ver bana.''
''Zavallı Petri'yi öldürmek için adam kocaman bir sopa kullanmış olmalı.''
diyordu biri. ''Kafası balyozla vurulmuş gibi parçalanmış.'' dedi doktor.
''İşte onun için bulması kolay olmalı.''
''Aynı fikirdeyim. Kim yapmışsa böyle bir şeyi uzun süre yanında taşıyamaz.''
Biri geğirdi. ''Bana kalırsa çok yakınlarda bir yerde olmalı. Belki de burnumuzun dibinde. Sen ne diyorsun Jack?''
Öbür odada Mary Maloney kıkır kıkır gülmeye başladı.
Son.